Ayrım 9.
Asker, sivil, aydın, zümre Türkiye'de orduda olsun, devlet mekanizmasında olsun kilit noktalarını elinde tutmaktadır. Dahası, yüzyıldan uzun bir süredir Türkiye'nin kaderine hükmetmiş olan asker, sivil, bürokrat, zümre bir geçmişin, bir geleneğin temsilcisidir ve bu geçmişte bir Çanakkale vardır, bir Kurtuluş Savaşı vardır. Şu halde, asker, sivil, aydın zümrenin ideolojisinin günümüz şartlarına uydurulmuş bir kemalizm olduğu söylenebilir. Ve bu zümre kesin olarak demokratik devrimden yana olduğu gibi sosyalist devrime karşı olması için de sınıf açısından bir neden yoktur. Bugünkü aklımla baktığımda Belli'nin utanmaz olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'de bir genelkurmay başkanı, orgeneral göğsünü gere gere 1,5 odada oturduğunu söyler ve bunu kimse yadırgamaz. Giderek bunu yoksul Türk halkı, milli bir ordu olan Türk ordusunun en yüksek kademesinde bulunmanın bir vecibesi sayar. Türünden sosyalist çıkarcılık düşünebiliyor musunuz? Yeri gelmişken Ahmet Hamdi Dinler'e teşekkür borçlu olduğumu bilmenizi isterim. Onun kitabı olmasaydı ben hatırladıklarımı böylesine nokta virgül dökemezdim. Tipe saldırılar devam etti. Yöneticilerin sosyalist teoriyi iyi bilmemelerinden, okumamalarından tutun da işçi sınıfı taassubundan öte bir şey söylemediklerine. Bu İlhami Soysal'dı. Varıncaya kadar söylenmedik kalmadı. Şunu da anlamalısınız, bu adamlar aydın kategorisine giren adamlardı. Yıllar sonra Rodoplu'nun evindeki gazete küpürleri, Viva la Muerte, yazanın notu. Bu adamların yazılarıydı. Tıpkı 80'lerde olduğu gibi, o zaman da sosyal sadizmin ders kitabı örnekleriydiler ve belagatlarını sövgüye, yıkım üstüne kurmuşlardı. Aybar hakkında pek çok şey söylenebilirdi, hala da söylenebilir. Ama okumadığı, sosyalist teoriyi bilmediği asla değil. Tersine, Aybar'ın bir Proto'nun, bir Rosa Luxemburg'un okunması için yalvardığını bilirim. Bunların üstüne bir de aba altından sopa göstermek dediğimiz durum sürüyordu. Mesela, Yön dergisi kendisini cici sosyalist olarak konumlamış. Sosyalizmin en büyük milliyetçilik olduğu görüşü ve 2. Milli Kurtuluş Savaşı sloganı Yön'ün ortaya attığı fikirdir. Sosyalizm Atatürk ilkelerini Yön ortaya koymuştur diye övünürken, Hikmet Kıvılcımlı destekli Soysal, tip yöneticileri Türkiye üzerinde oynanan büyük oyunların farkına varmaksızın, olayların akışına kapılarak geçen yıl benimsedikleri geniş bir milli kurtuluş cephesi, Kıvılcımlı 2. Kuvayi Milliye diyordu, formülünü bırakarak, tip tek başına sosyalizm demek olan anti-emperyalizmi yürütür demeye başlamıştır. Saptaması ile de silahlı kuvvetlere jurnal ediyordu. Ey Türk ordusu, tipe dikkat et. Şimdi tabii Yön iyi satıyordu ve 1965 seçimlerinde iktidar olunamamıştı. Bu iki unsur pek popüler olan Milli Demokratik Devrim önerisiyle birleşince partiyi ele geçirmek isteyenlerin arayıp da bulamadıkları platform oluştu. Eski TKP'li Mihri Belli hareketin başını çekti. Hatırlanacağı üzere 1964'te İzmir'de yapılan 1. Kongre'de kabul edilen programın temel mantığı kapitalist olmayan kalkınma yolu olmakla birlikte Türkiye'de sınıf mücadelesinden haz etmeyen ilerici aydınların onaylayacakları sınıflar arası ittifakları ön plana çıkaran bir programdı. Diğer bir deyişle tip programının sosyalist anlayışı aslında devlet kapitalizmi yoluyla kalkınma anlayışıdır. Ama feodalizm, kapitalizm, sosyalizm şeklindeki tabii gelişmenin sırasının bozulacağı, kapitalizm atlanarak sosyalizme geçileceği iddia ediliyordu. Kapitalist olmayan yol sosyalizme geçiş dönemi olacaktı. Milli demokrasi devleti de bu geçiş döneminin siyasi şekli. Milli demokrasi devletini kurmak demek emperyalistler, ticaret burjuvazisi, feodaller diye açıklanan gericiler üzerinde demokratik ve yurtsever kuvvetlerin zaferi demekti ki buna yabancı sermayenin etkisine karşı çıkan sanayi burjuvazi bile katılabilirdi. Tip Atatürkçülükten hareketle yurtsever kuvvetleri eğitecek, kendi saflarında teşkilatlandıracak, reformların yapılmasını sağlayacaktı. Bu haliyle de Atatürkçülüğü kalıplaşmaktan kurtaran %100 yerli bir doktrin partisiydi. 1965 seçimlerinden sonra kapitalist olmayan kalkınma yolu sloganı kalktı, yerine sosyalizm geldi. Aybar, bir partinin sosyalist olduğu, kapitalist düzeni sosyalist düzene dönüştürmek için emekçi sınıf ve tabakaları eğitip, örgütleyerek iktidara getirmek amacını gütmesinden anlaşılır. Tip bu amacı güttüğü için sosyalist bir partidir diyordu. Oysa amaç güdüldü ama gerçekleştirilemedi. Çünkü tip parlamentoya hapsoldu ve bütün siyasi partilerde gördüğümüz gibi parlamentoya giren milletvekillerini, ki bizim durumumuzda bu yönetici kadronun tümüydü, örgütle ilgilendirmek mümkün olmadı. O kadar ki Merkez Yönetim Kurulu parti binasında değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır oldu. Bu arada milletvekillerinin Şekerbank'tan kredi almaları gibi nahoş olaylar da oluyor. Bütün bunlar da muhaliflerin ekmeğine yağ sürüyordu. Mamafi kıpraşmalar daha 1964'te İzmir Kongresi'nde su yüzüne çıkmaya başlamıştı. O kongrede Genel Yönetim Kurulu'na Gençlik Kolları Genel Başkanı ile il başkanlarının Büyük Kongre'ye tabi delege olarak katılması hususunda muhtıra verenler Onur Kurulu'na sevk edildiler. 2 MYK, 1 Genel Yönetim Kurulu üyesi ile Gençlik Kolları Başkanı ve 5 üyesi ihraç edildi. Sakine'nin bu durumu Aybar'ın despotizmi diye değerlendirdiğini hatırlıyorum. Genel başkanınızın kendi görüşlerine karşı çıkanlara tahammülü yok, parti içi düşünce özgürlüğüne de karşı diyordu. Metin'e göre bu tasfiye ile partinin işçi sınıfı niteliği, işçi sınıfı öncülüğü ilkesi kurtarılmıştı ki bu o dönem Behice Boran'ın ağzıydı. Bu arada Yön dergisi kalktı. Tipe ilişkin bir tartışma kampanyası açtı. Amaç parti içindeki milli demokratik devrimcileri güçlendirmekti. Başarılı oldular. 1966 Malatya Kongresi'nde ciddiye alınması gereken bir hizipti MDD'ciler. Sonra Türkiye'de her zaman olan oldu. Strateji konusunu usulüne uygun şekilde gündeme getirmektense yoğun kulis faaliyeti, sataşma, olay çıkarma gibi Günay'ın demesiyle hırtlıklara başvurdular. Bir ikisi Aybar'ın listesini deldi. Ama nihai sonuç 13 kişinin ihraç talebiyle Haysiyet Divanı'na verilmesiydi. Malatya Kongresi'nin bir ikinci ve önemli sonucu genel başkanlığın dikkatini köylülere çevirmesidir. Bence bu konuda insaflı davranmak, işçi sınıfının nitelik ve nicelik itibariyle durumunu göz önünde tutup 1969 seçimlerinde başa güreşmeye talip bir partinin sorumluları olarak Aybar'ın ve Boran'ın tutumlarını ille de mahkum etmemek gerekir. Şimdiki aklımda düşündüğümde Aybar muhaliflerini parti örgütlerinin sosyalist niteliği, parti içi sosyalist eğitim, militan yetiştirme gibi konularda kusurlu olunduğu suçlamaları haksız değildir. Ama tip hiç yoktan ve aniden, hatta 80'den sonra ANAP'ın büyümesine benzer bir biçimde büyümüştü ve seçimle başa gelmeyi şiar edinen bir partinin sunulan oylara hayır demesi elbette mümkün değildi. Kaldı ki tip, aydınların bir avaza desteklerine mazhar olduğundan cürmünden fazla yer yakacak gibi de duruyordu. Sonuçta bir yandan MDD'ciler, öte yandan parti içinde tipi işçi sınıfının örgütlü müfrezesi gibi görenler gittikçe daha da öfkeli bir muhalefet oluşturmaya başladılar. Yine şimdiki aklımla düşündüğümde Aybar'ın tutarsız olmadığını, başından beri aynı tavrı sürdürdüğünü görüyorum. Ancak anlaşılan her birimizin aklındaki tip farklıydı ve olaylar geliştikçe farklılaşmaya devam etti. O kadar ki bir ara parti programı nedir, ne değildir konusu bile tartışılır oldu. Bu da anlaşılmaz bir şey değildir. Hepimiz muhayyel bir sosyalizmin peşindeydik ve tek aracımız tipti. Tipi kafamızda o anki ihtiyacımıza yettiği ölçüde övdük ya da yerdik derken 1967'de Aybar Türkiye'ye özgü sosyalizm teorisini ortaya attı. Bir kızılca kıyamet daha koptu. Aybar açıkça tipin sosyalizmi herhangi bir sosyalizm değildir diyordu. Marksizmden yola çıkan ama Türkiye'ye özgü bir sosyalizmdir ve kesinlikle Marksizm-Leninizmle bir ilgisi yoktur. Daha da ileri gidiyor, bunun partinin başına bir bela gelmemesi için düşünülmüş bir hile-i şeriye değil, Marksizm-Leninizmle sosyalist bir düzene, yani sosyalist demokrasiye varılmasının olanaksız olduğunun olaylarca kanıtlandığı için böyle olduğunu söylüyordu ki bu, Lenin söylenebilecek her şeyi söylemişken affedilir bir sapma, daha doğrusu küstahlık değildi. Aybar bilimsel sosyalizme duyduğu kuşkuları kendi katkılarıyla birlikte partiye kabul ettirmeye çalışıyor dendi. Genel Başkan muhalefetin üzerine benzinle gidiyordu. Örneğin 68 İzmir Kongresi'nde sosyalizmin bir değil çok örnekli bir rejim olduğunu söylüyor, her ülkenin tarihsel şartlarına göre başka başka biçimlerde gerçekleşir diyordu. Derken hürriyetçilik şiarını ortaya attı ve Türkiye sosyalizmi demokratik, insancıl bir sosyalizm olacaktır. Sosyalizmin bünyesinde mündemiş olan hürriyetçilik belki de ilk olarak Türkiye sosyalizminde gerçekleşecektir deyiverdi. Buna bir de sosyalizmin güzel yüzünü sevdireceğiz türden ek getirince, vay sosyalizmin çirkin yüzü de mi varmış tepkisini davet etti. Çekoslovakya olayları bunların üstüne geldi. 1968 Ocağı'nda Çekoslovak Komünist Partisi 1. Sekreterliğine getirilen Aleksandr Dubček'in basından sansürü kaldırması ile başlayan bir dizi demokratikleşme hareketinin aslında bir maske olup, sağcı ve sosyalizm aleyhtarı güçlerin giriştikleri yıkıcı faaliyetlerin amacının Çekoslovakya'da kapitalist düzeni yeniden ihdas etmek olduğunu ilan eden Pravda yazısından sonra başladı. 20-21 Ağustos gecesi, tarihi çok iyi hatırlıyorum çünkü ertesi gün nişanlanmıştım. Başta Sovyetler Birliği, Polonya, Doğu Almanya, Macaristan ve Bulgaristan birlikleri Çekoslovakya'yı işgal ettiler. Prag Radyosu hareketten ne ÇKP prezidiumunun, ne Cumhurbaşkanı'nın, ne de Dubček'in haberi olduğunu söyledi. Sovyet TAS Ajansı, ÇKP Merkez Komitesi'nden bir grup üyenin karşı devrimi önlemek için yardım istediklerini iddia etti. Dubček gitti. Karlova Üniversitesi'nin 21 yaşındaki felsefe öğrencisi Jean Palach, şehrin ortasında kendini yaktı. Aybar, Çekoslovakya olaylarının kendisinin hürriyetçi sosyalizm fikirlerini teyit ettiğini söylüyor. Şiddetle protesto ediyordu. İşin ilginç yanı, ilginç çünkü sonradan tam tersini söyleyecekti, Behice Boran da onun gibi düşünüyordu. Sovyetler Birliği'nin Varşova Paktı'nın diğer 4 üyesiyle birlikte Çekoslovakya'ya yaptığı askeri müdahalenin hiçbir yönden haklı, hatta gerçekçi politika bakımından geçerli görülebilecek tarafı yoktur. Bu müdahale milli bağımsızlık ve eşitlik haklarına olduğu kadar sosyalizm ve sosyalist enternasyonalizmin ilkelerine de aykırıdır. Aynı yazıda bir de Sakine'yi fevkalade öfkelendiren Sovyetler Birliği eleştirisi vardı ki yıllar sonra tip TKP birleşince hatırlamadan edemedim. Eğer Sovyet ve diğer ülkeler yöneticileri sosyalist sistemden Stalin devrinde şekillenmiş ve kemiklenmiş, onun ölümünden sonra da az çok değişmekle beraber sürüp giden politik sistemi kastediyorlarsa, Çekoslovakya ve diğer ülkelerde baş gösteren liberalleşme hareketleri sözü geçen sistem için tehlikelidir. Ne var ki sözü geçen sistem sosyalist düzenin örnek alınacak prototipi değildir. Sovyetler Birliği'nde ve onun sistemini esas örnek olarak alan halk cumhuriyetlerinde işçi sınıfı diktatörlüğü partinin hatta parti içinde belirli bir kadronun gitgide tek bir kişinin müstebit, keyfi idaresi şeklini almıştır. Bu çeşit rejimler 20. yüzyılın ikinci yarısında sürüp gidemezdi. Aybar'la Boran arasında tam bir mutabakat olduğu gibi Nihat Sargın da Aybar'ın yanındaydı. Bu bakımdan Behice Hanım'ın Aybar'a muhalefeti Çekoslovakya olaylarında ters düşmelerinden olmadığı gibi Aybar'ın güler yüzlü sosyalizm tanımlamasına karşı olduğundan da değildi. Çünkü bizzat kendisi, bugün tip hem emekçi sınıfların siyasi bir güç halinde örgütlenmesi hareketini, hem de Türkiye'ye özgü sosyalizmin fikirler çerçevesini, teorisini ve ideolojisini temsil ediyor demişti. Boran'dan pek haz etmediğimi anlamışsınızdır. 1968 ara seçimleri bu kaynaşmaların üstüne geldi. Bu arada Demirel seçim sistemini değiştirdi. Milli bakiye sistemi yerine baraj sistemini getirdi ki bu 1969 genel seçimlerinde milletvekili çıkarmak çok zor olacak demekti. Oysa biz başa güreşeceğiz diyor ve iyi sonuç alacağımıza inanıyorduk. Düş kırıklığımız elbette ki inandığımız ölçüde büyük olacak. Başarısızlık durumunda genel merkez adam akıllı yıldırım çekecekti. Bu arada hatırlatmam gereken, o yıllarda bilimsel sosyalizme ilişkin kitapların bol miktarda yayınlanıyor ve okunuyor olmasıdır. Bu durumun telmihi de gençliğin o dönemin tabiriyle hızla bilinçlenmesidir. Her Harbiyeli'nin potansiyel bir Mustafa Kemal olması gibi biz de birer küçük Lenin'dik. Tipte iyi gitmeyen ne varsa nedenini derhal saptıyor, teorideki tekabülünü buluyorduk. O kadar ki Aybar'ı şaşırtan boyutlarda bir muhalif gençlik oluşturduk. Boran, Aren, Sargın, Şaban Erik ve Minnetullah Haydaroğlu'nu Ekim ayının ortalarında 1968 MYK'ya bir önerge verecek kadar korkuttuk. Sonraları beşli önerge diye bilinen bu muhtıra Aybar için güven oyuna dönüştü. Bir genel başkanın birdenbire tu kaka edilebiliyor olması benim için esaslı bir real politika dersiydi. Düne kadar onunla birlikte hareket edenler ya da en azından itirazlarını dillendirmeyenler birdenbire ateşli muhalifi kesilebiliyorlardı. Sadun Hoca, Aybar'ın ileri sürdüğü sosyalizmde çeşitlilik meselesine karşı çıkıyor, ilk kez duymuşmuş gibi öz ve biçim farklı olursa sosyalizm diye bir şey kalmaz diyor. Dahası genel başkanı bilime karşı çıkmakla suçluyordu. Sargın'a göre Aybar'ın hürriyetçilik anlayışı tüzükle bağdaşmıyordu. Behice Boran'a göre Aybar bilimsellikten ve toplumsal gelişmeleri sınıf açısından değerlendirmekten vazgeçmişti. Boran daha da ileri gidiyor. Romantik sosyalizme geldik. Aydınlar ve kadro da önemlidir. Kadro memnun olmazsa teşkilat işlemez diyordu. Peki bugüne kadar neredeydiniz sorusuna cevap olması için düşünülmüş olacak. Beşi de Aybar'ın kişisel ya da despotik tutumundan yakınıyorlardı. Yani aslında kendileri hep bu fikirdeymişler de ortaya çıkamamalarının nedeni Aybar'ın despotizmiymiş gibi yapıyorlardı. Neticeten Aybar 6 saatlik bir konuşmadan sonra istifa etti. Sakine göstermelik istifa diyordu. Bu defa da istifasını geri alması için 21 kişilik bir önerge verildi. Bunun üzerine Boran ve Sargın ağız değiştirdiler. Behice Hanım, genel başkanın geniş izahatından sonra temel noktalarda bir ayrılığımız söz konusu değildir. Aybar'ı destekliyorum. Beraber çalışmamamız için bir sebep yoktur diye döndü. Sargın oyunu partide birliği sağlamak için değiştirdiğini söyledi. Sonuçta Aybar genel başkan olarak kaldı. Dahası Behice Boran'ın yanına Yaşar Kemal ve Kemal Sülker'i de alarak hazırladığı, Aybar'ın bugüne kadar yaptığı konuşmalarıyla parti tüzük ve programı ile büyük kongre kararlarına ve tipin benimsediği genel sosyalist ilkeler çerçevesinde memleketimizin tarihsel ve milli özelliklerine uygun sosyalizm anlayışı doğrultusunda bugüne kadar yaptığı başarılı mücadeleyi takdirle karşıladığını, bundan böyle de aynı cesaret ve inançla aynı amaçları gerçekleştirmeye bütün gücüyle çalışacağına güvendiğini, Çekoslovakya'nın işgalini kınayan genel başkanın demeç ve bildirileriyle beraberliğini, bu konuda hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ilan eden bir bildiri genel yönetim kurulu kararı olarak açıkladı. Ama dürüst değildiler. Çünkü bir yıl sonraki 3. Büyük Kongre'de yine fikir değiştirdiler. Dahası, Aybar eleştirileri az önce anlattıklarımdan farklı şeyler de değildi. Genel başkan bilimsel sosyalizmin doğruluğundan şüphe etmekle suçlanıyordu. Suçlamanın kanıtı da bilimsel sosyalizme karşı çıkan kitapların okunması için yaptığı tavsiyelerdi. Özellikle de bir başka bilim adamından, Sadun Aren'den geldiği için bu çok şaşırtıcıydı. Aren hiç utanmadan, "Arkadaşlar kitap okumak, her türlü kitap okumak iyidir. Eğer ben bir üniversite hocası olsam, talebelerime her türlü kitabı okumalarını tavsiye ederim. Fakat eylemde, yani bir parti, parti demek parça demek, bütün devlet değil, belli bir fikrin savunucusu olan bir grup. Bu grubun bir teorisi var, bir düşüncesi var. Bundan şüphe edici, eden, ettirici kitaplar tavsiye edilemez. Bu şüphelerden arınmış insanlar bu partiye gelir," dedi. Bunun Türkçesi muhalif kitapları yasaklamaktı ki zaten biz devlet bunu yapıyor diye bağırıyorduk. Genel Başkan Türkiye'ye özgü sosyalizm savunduğu için efendim, sosyalizmi hürriyetçi olanı ve olmayanı diye ayırdığı için, kitlelere bilinç götürme yerine kendiliğinden bilinçleneceğini düşündüğü için ve hepsinden çok kişisel yönetim kurduğu için eleştiriliyordu. Aybar'ın bunlara cevabı her zamanki düşüncelerinin tekrarı oldu. Konuşması bir bilim adamının yontulmuşluğuna örnekti ama kitlelerin heyecanını deyiş yerinde ise yelpazelemeyen bir konuşmaydı. Daha da kötüsü sakine çizgisindekilere göre teorik sorunlarda cambazlık, usta hatipliğin getirdiği demagojiydi. O zaman bile bunun haksızlık olduğunu düşünmüştüm. Bence Aybar'ın o konuşması Sovyetler Birliği'nin 20 yıl sonraki dağılma nedenlerini öngören bir konuşmadır. Mesela bilinç verme bir alışveriştir diyordu. İnsan işçi sınıfına bilinç vermeye giderken ondan bir şeyler öğrenir. Ama profesyonel bir kadro, ben işçilere, emekçilere yukarıdan bilinç veririm dedi mi ve bu profesyonel kadro devlet haline gelip ve bürokrat bir düzenleniş içine girdi mi, o zaman emekçi sınıflarıyla onları temsil edenler arasında ister istemez bir kopma olur ve bu son derece tehlikelidir. Aybar bu kongreyi de kazandı. Boran ve Sargın genel yönetim kuruluna bile giremediler. Ama bu zaferin partinin bölünmemesi için adeta kerhem verilmiş oylardan geldiğini görebiliyordum. Nitekim daha ertesi gün bu defa da Çetin Altan kongre başkanıydı, saldırmaya başladı. Bundan cesaretlenen muhalifler olağanüstü kongre çağrısı yaptılar. Daha doğrusu Ant dergisi yaptı ve çağrıyı imzalayan parti üyelerinin isimlerini yayınladı. 90'lı hatta 80'li yılları yaşayanların bir dergide yayınlanan bir çağrının nasıl olup da koca partiyi sarstığını anlamaları güç olabilir. Ancak daha önce de söylediğim gibi tipi doğuran hareket her şeyden önce bir aydınlar hareketiydi. Ve parti her şeyden önce aydınlara hesap vermekle yükümlü gibiydi. Bu bakımdan partinin yayın organı bile olmayan gerek Yön olsun, gerek Ant olsun, yönetime pekala da müdahale edebiliyorlardı. Örneğin benim en azından 500 bin okuyucum var diyordu. Çetin Altan, benim yazılarım partiye 60 bin oy getiriyor. Şunu kesinlikle söyleyeyim ki, eğer Mehmet Ali Aybar bu partinin başında yarın sabah lider olarak kalacak olursa ben bu partide aktif durumda kalamam. Bu defa çağrının kaleme alınış biçimi de tehditkardı. Mesela emperyalizme karşı meşru savunma hakkımızı gerekli yollardan kullanacağız. Bu yollar pasif İsa politikasını kapsamayacaktır elbet deniyordu. Militan üyeler yetiştirilmesi gereğinden bahsediliyordu. Sendika ağalığının yıkılması isteniyordu. Gençlik kitleleri bilinçlendirici bir güç olması hasebiyle önemsenmeliydi. Özetle tipi kuruluş çizgisinin dışına çekmeye yönelik hareketin tohumları alenen atılıyordu.